hangisi? Şimdi bir formata getirip onu ele alabiliriz. Yani görüşler ileri sürülebilir ve
o orada sohbette yapalım. Evet, sohbette.
Acı da şey olabilir mi? Yani savunulması iyi görünen bir sonuç çıkar mı? Ya da bir çözüm çıkar mı? Öyle bir o soruya iyi bir yanıt verilebilir. Yani geçerli bir yanıt verilebilir. Evet, onlara bakalım. Ama şu an ona girersek şey. Şimdi bugün eğer şeyi tamamlayabilirsek bu realite, varlık, kategoriler arasındaki şey ilişki, evet. Onu yapabilirsek iyi olur. Yani o da şu an burada zorluk şeyde yatıyor. Yani yeni kategoriler var ve o yeni kategorilere göre nasıl o konu öyle o kavramsal düzeyde düşünme alışkanlığımız yok. Onu kazandığımız anda yani o kadar karışık olmadığını görebiliriz, göreceğiz. O yüzden baş döndürücü bir şey oluyor zaman zaman. Oluyor mu? Yani söylenenler, okunanlar ya da benim söylediğim bazı şeyler tamamen izlenemez ve ilk anlaşılmaz gibi yer yer çoğunlukla öyle geliyor. Ben onu fark ediyorum çünkü benim söylediğim şeyler dinleyene ulaşmadığı zaman o ben onu fark edebiliyorum ama
evet
dinleyen neyi anlamadığını anlamıyor. Ama anlamadığını anlıyor.
Çok güzel. Bilmediğimiz bir şey yani kavramını bilmediğimiz evet. bir şey anlayamıyoruz ya. Evet. Olması çok muhimlik
söylüyor. O yüzden o şey güçlük var. Çünkü onu herkes yaşıyor. Yani ben de yaşıyorum.
Bakışlar bile kendine ele veriyor zaten. Hani anlamadığı
zaman. Orada duralım. Yani o anlamsız bir konuşmanın şeyi yok. Yararı yok. O yüzden rahatça kesebilirsiniz. Değil mi? Güzel bir kesin. Koptuğu zaman bağlı iletişim köprü koptuğu zaman haber ver. Yani kim konuşuyor? O,
söylüyoruz yani, zaten. Açıyoruz evet, bundan.
Daha, diyoruz. Daha da sık yapabilirsiniz. Yani ondan yakın yakın
canlı. O zaman çiğlenmeyeceğiz. Siz de üzülmeyin yani anlamıyoruz diye. Şey yapmayın tamam mı? Evet.
Tamam.
Üstünüze alınmayın yani.
Evet. Tamam. Yani ben eğer anlaşılmayacak şeyler söylüyorsam işim
yok. Yok işte ama sizden değil. Biraz denizden çalışmak lazım, okumak lazım güzel. Falan yani.
O zaman şimdi onlardan ayrı olarak yani o çalışmayı mutlaka yan çalışmayı kesinlikle yapmamız gerekiyor. Buna şey yapalım. Yani hepimiz kabul edelim. Çünkü dediğim gibi bu şey bir konu değil. Çok hafif bir konu değil ve ona hakkını verirsek daha şimdi
bir şey sorabilir miyim? Konuya söyle. Gir.
Tamam, girelim.
Demin belirlemekle yaratmak farklı dediniz.
Söyle.
Şimdi ikisinin arasında nasıl bir fark var? Belirlemek aslında bir şekilde yaratmak değil mi?
Peki, şimdi şöyle bir şey var. Bu cisimden bana şey geliyor, ışık dalgaları geliyor. Benim gözümdeki alıcılar, reseptörler onu alıyor ve beynime gönderiyorlar geriye. Orada işleniyor o kimyasal, nörolojik olarak ne olduğunu henüz tam bilmiyoruz. Ve ben maviyi yaratıyorum. O mavi yaratma denebilir ona. Yani o tamamen öznede doğduğuna göre doğmak, yaratılmaksa
oluşturmak desek?
Oluşturmak da diyebiliriz ama yaratmak demek şey değil. Yani bir sanatçı da yaratıyor.
Ama ortak bir mavi var orada. Değil mi? Evet. Ortak bir mavi var. Hepimiz aynı maviyi yaratıyoruz ya da çok yakın diyebiliriz.
Çok yakın diyebiliriz.
Ama ve ortak bir mavi var. Şimdi, belki mavinin gerçeği.
Yani mavinin dalga boyunu bilen var mı? Ya da herhangi bir rengi. Önemli değil. Varsayalım ki X. O X herkese geliyor. Yani şu şu mavi. Hangisi? Mavi şey yok. Bu kırmızı. Kırmızının dalga boyu şey. Şuradaki rengin dalga boyu X. Ve o X yani nicelik. O herkese geliyor. Herkes aşağı yukarı aynı duyumu duyuyor. Ama kimse kesin olarak şeyi bilmiyor. Başkalarında da aynı duyumun olduğunu bilmiyor. O çok özne, çok özel. Kimse kimsenin bilincine gitmiyor. Nesne olmaktan farklı bir şey bu. Dışarıda dışsal olarak var olmaktan ayrı bir şey. Burada şimdi yaratmak sözcüğü Tanrı'yı mı çağrıştırıyor?
Yok.
Yani sanatçılar da yaratıyorlar. Bir insan bir masal yaratabilir ya da bir yaratmak şey.
Yoktan var etmek.
Yoktan var etmek. Yani
kendi yarattığı dünyada yaşıyor filan deriz bazen.
Evet, o anlamda. Yani orada bir tanrısal, tanrı bilimsel bir anlam yüklemek gerekmiyor.
Ama orada kendinden kaynaklanan bir şey var sanki. Evet. Yaratmakta. Ama öbür tarafta sanki ışık geliyor, dalga boyu geliyor. Hani orada oluşturuyorsun. O gelenle nesnel bir şeyden dolayı
doğru,
oluşturuyorsun.
Doğru.
Farklı etkilerden kaynaklanıyor.
Evet, yani o yüzden yaratmayı orada kabullenemedim.
Galiba abi.
Fark kabullenemiyorsanız o zaman şey değil, problem değil. Yani belirlemek diyeceğiz ve önemli olan belirlemenin ve yaratmanın ya da oluşturmanın bir ve aynı olup olmadığı. Şimdi ben burada bir şey oluşturmuyorum. Fiziğin, dalganın yani ışığın fiziksel doğasıyla ilgili hiçbir şey oluşturmuyorum. O oradaki ışıktan çıkıyor, flamanlardan ya da her neyse
ampulden. Nesnel koşullar oluşturuyor.
Geliyor. Onu ben ben ondan gelen etkiyi şeye çeviriyorum, renge çeviriyorum.
Peki şu
o anlamda renk benden kaynaklanıyor.
Peki şunu dedik ya, yaşadığımız dünyayı kendimiz belirliyoruz. Belirliyoruz veya yaratıyoruz, hangisini kullanıyoruz. Bunda seçim şeyimiz var mı bizim hakkımız? Yani belirlerken
kendi bir bakıma var.
Bizim mi yapıyoruz yani?
Yani şimdi doğayı ve tin, doğa ve tin alanlarına ayırt edelim. Çünkü tin alanında belirlememiz ve seçmemiz daha açık görünüyor, daha kolay görünüyor. Ama doğaya baktığımız zaman, Yunanlar şimşeye baktıkları zaman ne görüyorlardı?
Işık.
Evet.
Biz ne görüyoruz?
Zeus'un kılıcını görüyorlardı. Ona o şeyi yüklüyorlardı, o anlamı yüklüyorlardı.
Yani
gördükleri tabii ki ışıktı, şimşekti, gürültüydü falan ama ona anlam olarak... daha sonra 20 yüzyıl, 25 yüzyıl sonra biz ne yüklüyoruz? Diyoruz ki bu bir elektrik fenomeni. Ve bizim yüklediğimiz bir şey. Bu belirleme değil, yaratma da değil. Yani ama fenomen öznede olduğu için yani
orada kavram yüklüyoruz ama yani hani o ışığın gelmesini algılayış şeklimizi falan bunlarda bizim herhangi bir şeyimiz yok. Yani
tabii Yunanlı
ışığı görüp görmemek gibi bir şeyimiz yok. Anlam yükleme bakımından belki öznel bir durum var orada ama yani o ışığı görmek, o rengi görmek, o maddeyi hissetmek bakımından yani
Doğayı algılamada büyük bir fark yok.
Evet.
O da ışık görüyor. Yunanlı da, Mısırlı da, Hititli de, Asurlu da, bugün Amerikalı da, Çinli de, Türk de aynı fenomeni görüyor ve gördüğü şey hemen hemen aynı. Yani resmini çizirse öyle hepsi aynı şey. Evet. Ama
anlam yüklemek.
Birisi tanrısal bir anlam yüklüyor. Zeus'a bağlıyor. Öteki hayır, doğa fenomenidir diyor. Yani doğa yasalarının denetiminde. Falan. Başka şeyler de. Şimdi tin alanında yüklemek daha kolay görünüyor dedim ama doğa alanında daha kolay görünmüyor. Yani doğaya baktığımız zaman ne yüklüyoruz? Sesi ve gürültüyü görsel yanı, ışığı, yani ses ve gürültü ve ışığı özne yüklüyor. Onun dışında daha başka şeyler de yükleyebiliyor. Yani fiziksel şeylere baktığımız zaman onların geometrik şekillerini biz yüklüyoruz. Yuvarlak, küre, elips, sütun, şu bu falan. Bu geometri. Onları tamamen biz yüklüyoruz. Hiçbir hayvan öyle bir geometrik yüklemler yapmıyor. Ve o eğer o yüklemeyi yapamazsak realitemiz o belirlenimlerden eksik yoksun kalacak. Yani daireler, kareler olmayacak bizim realitemize, o kategorileri yüklemesi. Daha başka kategoriler, duysal kategoriler yüklüyoruz. Yani sertlik, yumuşaklık, sıcaklık, soğukluk gibi. Onun dışında geometrik kategoriler yüklüyoruz. Daha başka, tinsel olmayan doğaya. Çünkü bir insana ya da bir doğa fenomenine, güzel dediğin zaman bir hayvana ya da bitkiye, o şey, estetik bir kategori. Onu da biz yüklüyoruz. Yani şimdi bir konserde dinleyen birisi ona bu gürültü diyorsa hiçbir şey yükleyemiyordur. Eğer kulağa alışmışsa, estetik olarak gelişmişse ona şey güzellik yüklüyor. Yani o şey değil, onun kendi tininde ya da kendi duyarlılığında olan bir şey. Ama tabii ki şey de var, nesnel referansı da var, nesnel göndermesi, göndergesi de var. Gönderge gönderilen şey, göndermenin bağlı olduğu şey. Yani bu sabuklama değil ya da sanrı değil daha doğrusu. Yani bir konçertoyu dinlediği zaman bir senfoni ya da bir müzik, genel olarak güzel bir müzik parçası dinlediği zaman bir insanın onu güzel bulması, bu şey sanrı değil. Niye sanrı değil? Gerçekten güzel bulması gerekiyor. Sadece müziği değil, tabloyu da. Yani bir mimar yapıt da olabilir, bir insanın çehresi olabilir, bir insanın bedeni olabilir, bir insanın duruşu olabilir. Onlar bizim realitemize yüklediğimiz kategoriler. Yani realiteye biz entelektüel kategoriler yüklüyoruz. Moral kategoriler yüklüyoruz ve estetik kategoriler yüklüyoruz genel olarak. Öyle değil mi? Başka?
Moral?
Entelektüel. Moral ya da etik.
Estetik.
Ve estetik. Evet. Özel olarak bunları yüklüyoruz. Entelektüel deyince moral, kuramsal diyebiliriz onlara. Yani çünkü şeyden ayrı, moral ya da kılgısal kategoriler. Yani şimdi moral dediğimiz zaman, kılgısal dediğimiz zaman, pratik dediğimiz zaman.
Kılgısal?
Kılgısal, pratik, kılgı.
Eski Kur'an, deyişede.
Kur'an ve kılgı. Pratik. Kılgısalın Osmanlıcası ya da eski Türkçesi var. Nedir? Eylemle ilgili bu. Davranışsal değil. Yani davranış.
Ama siz moral diye derken etik değerlerden bahsediyorsunuz değil mi?
Onları da çözmemiz gerekiyor. Moral ve etik aynı değil. Moral duyunçla ilgili olan diyorduk. Ahlak denen şey.
Ahlak yani.
Ahlak yetisi, insanın duyunç yetisi denen şeyle bir. Yani onlara ayıp. Böyle bir ahlak dediğimiz zaman bir yeti olarak da anlaşılabilir, bir kuram olarak da anlaşılabilir, bir felsefenin dalı ya bölümü gibi de anlaşılabilir. Ya da bir toplumun realitesi ya da toplumun ahlakı olarak. Yani değişik anlamları var, biliyorsunuz hepsini. Ama ahlak şeyle ilgili, duyunçla ilgili, duyunç, vicdan. Yani ahlaksal olan şey, her neyse o duyunçla ilgili. Ve dolayısıyla istençle ilgili, istenç çünkü duyunç tarafından belirleniyordu. Yani şimdi onlar o kategorileri bağlantılı, onların dizgeselliği şey biraz daha yine uzak duruyor. Bu tüze felsefesinin konusu ve onları orada işledik. Yani onları da sistematik olarak tabii ki birbirleri doğru ilişkilendirmeniz gerekiyor. Ama dünyamızı belirlemede kullandığımız kategoriler. Yani her şeye varlık yüklüyoruz. Varlık şey değil. Her şey var dediğimiz zaman her şeye varlık kategorisini yüklüyoruz ve yokluğa bile varlık kategorisini yüklüyoruz. Ve bu kategori duysal bir şey değil. Algılanan bir şey değil. Yani şeyi düşünün, varlığı ya da varlığı duyumsamamız ya da algılamamız söz konusu değil. Değil mi? Ama her şeyin var olduğunu biliyoruz. Var olduğunu görüyoruz dersek biraz orada eğreti gibi oluyor. Yani var olduğunu biliyoruz demeniz gerekir.
Kavram yüklemeyeceğiz demiştik.
Niye?
Kavram yüklemeyeceğiz demiştik.
Nereye?
Varlığa.
Değil mi? Varlığa daha başka bir şey. Evet. Yani bu var. Ama bu bir mouse ya da bu bir kalem falan. Varlık. Bu varlık dediğimiz zaman yani varlık varlık en yalın kavram, en soyut kavram, en alt kavram. Hegel'in bütün sisteminin, bütün yani hepsinin en yalın kavram. O anlamda varlığa onu kendisinden başka bir şey yüklemek en gereksiz şey. Sadece olmak demek. Bir şeyin yalnızca olduğunu söylemek, o şeyin belirlenimini vermek demek değil. Sarılığı, sertliği, yumuşaklığı, güzelliği, akıllılığı vesaire. Bunlar bunlar şey burası şey mi? Karışık mı? Ya da bağlantı? Yani varlık soyut. Bir şeyin var olduğunu söylediğimiz zaman tam iyi. Ama onunla ne yeşil olduğunu söylemiş oluyoruz, ne olduğunu söylemiş. Hiçbir şey söylemiş olmuyoruz.
Belirlenimsiz
bir şekilde var olduğunu söylüyor. söyleyebiliriz. Bu yanlış değil, gereksiz de değil. Varlık, yani kavrama kendisinden başka bir şey yüklememek çok önemli. Çünkü kavram yalnızca kendisi ve karşıtıyla bağlantı içinde ya da birlik içinde duruyor. Yani o zaman kavramın kendisi ve karşıtı olduğunu söyleyeceğiz. Ama yine de o şeyde kavramın yanınıyla çelişme anlamına gelmeyecek. Gerektik. Oralara gelmedik daha. Şimdi oralara, yani kavram bağlantılarına gelebilmek için kavramın kendi konumunu iyi anlamamız gerekiyor. Ve duyum anladık. Duyum öznede olan bir şey ve dışarısıyla ilişki şey, duyumun zemini olması gerekiyor. Zeminsiz duyular olabiliyor ama o zaman zemin yine de var içeride. Yani sanrılamanın, halüsinasyonun bile zemini var. Var mı?
Var.
Az önce şey dedik, sanrılama dışsal zemini olmayan bir şeyin var olduğunu duyumsamak ya da onu gör. Eğer ben bunu görüyorsam ve bunun bir şey yoksa, burada realitesi yoksa, o zaman o sanrılama, onun var olma gerekçesi, varlık nedeni benim sinir sistemimde. Yani sanrılayan bir insanın sinir sisteminde, bilinçaltında ya da başka nörolojik durumlarında bir zemin var ki o sanrılamayı yapıyor. Yani o nedensiz değil.
Uyuşturucu almak.
Evet, her şey olabilir. Sinir sistemiyle bağlantılı en sonunda. O zaman yani şu şeyde problemimiz, dışsal doğal ve tinsel realiteyi belirlememiz, oraya kategoriler yüklememiz, onu yaratmak demek değil. Onu belirlemek. Çünkü belirlemek, yani nitelikler yüklemek, nicelikler yüklemek, başka kategorileri yüklemek, onu yaratmak böyle hokkabaz gibi yoktan ortaya çıkarmak anlamına gelmiyor. Ve bunun böyle anlaşılması olanaklı ve Friedrich Engels böyle anlıyor. Yani o dışsal realitenin kavramsal olarak belirlenmesini, dışsal realitenin bir de bilinç, insanın bilinç tarafından yaratılması olarak anlıyor ve anladığı şeye çok kızıyor. O şey yapıyor, sert bir şekilde eleştiriyor. İdealizm öyledir diyor.
Güzel bir şey.
Nasıl?
Bu son şey, Engels'in, Marx'ın, yani materyalizmin idealizme yönelttiği en önemli eleştiri bu yönde, ama yanlış aslında.
Yani o, niye o yanılgıya düşüyor Friedrich Engels gibi kültürlü bir insan? Çünkü bu şeyi, kavramsal düşünceyi anlamak o kadar şey değil, kolay değil. Yani az önce bizim de kuşkularımız vardı. Belirlemek yaratmak mıdır? İnsan kategorilerini yüklediği zaman dışsal duyunun gerecine, dışsal algı gerecine kategoriler yüklediği zaman bu onları yaratma anlamına gelmiyor.
Evet. Bence bu
nokta
çok
özel. Evet. Yani daha fazla da ilgilenebilir bu konu. Ya da başka açılardan da ilgilenebilir belki. Ama şimdi burada şeyler var. Berkeley'i okursanız iyi olur. George Berkeley. Ve o örneğin var olmanın algılanmayı gerektirdiğini düşünüyor. Ancak algılanan vardır diyor. Bu Berkeley'in şeyi, tezi.
Var olmanın algılanmayı gerektirdiği.
Evet. Yani doğru. Var, algılanan şey varlık kazanıyor ama o varlık öznede bulunan bir varlık. Yani ben bir şey algıladığım zaman o şeye tabii varlık veriyorum ama o varlık öznede kalan varlık. Ve Berkeley bunu söylese tamam kabul, ama o sadece öznede var diyor. Yani gözünüzü kapadığınız zaman bütün algı dünyanız yok oluyor. O şeye göre, yaklaşıma göre. Arkana döndüğünüz zaman sandalye yok. Sen döndüğünüz zaman sandalye geliyor yani nasılsa. Pozitivist bakış açısı. Onu açıklama biraz da Doğan Baç gerektirecek.
Çok öznel
bir algı. Pozitivistler de aynı başlangıç noktasından çıkıyorlar. Pozitivistler de dışsal realitenin varlığı konusunda şeyler, kuşkudalar. Yani şey gibi, Matrix.
Evet.
Peki gibi. dış realite onun için şey. Yani biz kendimizi yok. Kendimiz yaratıyor. Kendimiz yaratıyorsak o zaman o gerçek varlık değil ama öznel varlık. Yani fiziksel realite yok.
Evet.
Tinsel realite de yok. Tinsel realite dediğimiz şey yasalar, devlet, törel bağlantılar, törel belirlenimler, evet, ahlaklar falan filan dediğimiz şeyler. Yani bütün bunlar, bütün bunların bir öznel zemini var. Yani insan moral bir varlık. Yani şeylere, durumlara iyi diyebilir, kötü diyebilir, haklı diyebilir, haksız diyebilir. Estetik bir varlık insan. Güzel nesnelere güzel diyebilir, çirkin diyebilir. Ya da diyorduk entelektüel kategoriler yükleniyor. Ama burada felsefe tarihindeki bu kilem şey, öznel idealizm diyor Hegel. Sadece öznede olana varlık tanıyıp nesnel varlığı oradan ayırmak ve onu yok saymak. Kant'ın idealizmi de böyle. Kant'ın ne dediğini öğrenmemiz çok önemli. Olağanüstü önemli. Yani çünkü Kant kategorileri insanın doğuştan yeteneği olarak görüyor, bir bakıma a priori diyor. Yani dışarıdan kazanılmayan anlamında doğuştan diyebiliriz. Şey gibi, Descartes gibi. Ama Kant o kategorilerin nesnel dünyayla herhangi bir bağlantıları olduğunu kabul edemiyor. Yani o da Matrix'te olduğu gibi sadece öznellikte kalıyor. O yediği etin tadının nesnel bir varlıkla bağlantısı konusunda kuşkulu. Neyse Kant daha karışık ama şey değil. Yani onun onun felsefesi de fenomenal olanın ötesine gitmiyor. Ya da onun felsefesine göre insan bilinci yalnızca fenomenal olanı bilebilir. Nümenal olana yani deneyime aşana bir şekilde ulaşmaya çalışmamalı falan diyor. Ne oldu? Karışık mı?
Kavram üzerine kavram biniyor da o yüzden. Çünkü fenomenal olana geldik. Yani insan, şimdi ben şöyle bir toparlamaya çalışmıştım kendi kafamda. Hani görgü dünya ya da dışsal realite sizin söylediğinize göre ışık dalgaları ve ses dalgaları temelinde dışsal varlıkların özneye yansıması. Yani bir şekilde bir yansıma var.
Var, evet.
Ve bu fiziksel realite olarak adlandırılıyor. Değil mi?
Evet, fizik doğa demek.
Evet.
Şey
olsun. Ama bu yansıma. Aslında gerçek hiçbir şey yok henüz daha burada.
Burada şey var, fiziksel yani fiziksel yanı işin, yani görmenin fiziksel yanı ışık dalgaları ile ilgili olan yanı ve
tamam, evet, o ışık nesne. Dalgaları, müzik, ses dalgaları, sesleri duyuyoruz, evet, ışık dalgalarını görüyoruz.
Hı.
Ve bunlar da bir takım cisimlerden bize yansıması.
Yani melodiyi üreten, renkleri üreten.
Bir de üreten özne var.
Evet.
Yok.
Biz
bir algılayan bir de üreten nesne.
Algılama üretmeyle aynı. Yani kareyi algıladığın zaman örneğin kareyi sen oraya kare kategorisini yüklediğin için kareyi düşünebildiğin için o kategoriyi yüklüyorsun ve algılamak üretmekle aynı şey oluyor. Yani bunlar bir düşünün. Şimdi ben bir gözüme ışık dalgaları geliyor. Kediye de geliyor. Kedi oraya kare kategorisini yüklemediği için o şekle bir belirlenim veremiyor kedi için. Şey, o anlamsız bir şey. Anlam taşımıyor. Yani saçma da değil. Anlamsız bile değil. Ben o görsel algıya, daha doğrusu duysal gelene, veriye, duysal data diyeyim ona. Çünkü orada henüz algı yok ilkin. O duysal veriye kare kategorisini yüklediğim zaman
kareye biraz zor olur da kitap nokta diye, kitap diye yani, kitabı da sonuçta kedi de görüyor ama onu kitap olarak düşünmüyor ya da algılamıyor. Onu
kitap kategorisi yüklemiyor.
Evet, kategori.
Kitap kategorisinde neler var? Kağıt, cilt yapımı, içindeki okunan şey tabii ki
bilgi,
içerik var, bilgi var. Evet. Yani boş sayfalardan oluşan bir şey kitap demiyoruz. Yani o entelektüel bir şey, tasarım öyle diyelim ve onu ben dış realitedeki belli nesnelere yüklediğim için onları kitap olarak algılıyorum. o kategoriler benden gidiyor.
Evet. Şayet kitap değil de ciğer olmuş olsaydı kedi nasıl yansıyordu?
Kedi ciğeri ve balığı ayırt ediyor mu? Belki
ediyor.
Ediyor. Yani, sevdiği yemekler arasında böyle balık.
Sıvıda sıcağı soğuğu da ayırt ediyor.
Ama onların arasında...
Duyumsuyor mu? Algılamıyor onları. Algılıyor mu?
Algı
yok. Bazen
korkuluyor,
şey
beğenmiyor. Algıya sanki başlayacağını söylüyor. Efendisi tanıyor, ayırt ediyor.
Ayırt ediyor.
Evet,
ayırt ediyor.
Marka seçici olanlar
bile
var.
Tabii, benim markalı.
O seçmiyordur da artık alınsa.
Seçiyor işte, tamam gerekiyor ya, sonuçta onu beğeniyor. Çünkü beğenmiyor. Biz de bir şey beğenirken aynı şekilde bir şey beğeniyoruz. Yani damak tadımızda kediyelimiz var, o anlamda fark
ediyor. Ama o hiçbir şey değil.
Ama bizimki de öyle yani.
Yememeyi tercih ediyor ama.
Yememeyi tercih ediyor.
Evet, reddediyor.
Kokluyor ve gidiyor ama kendi
yani onlar da bir şeyler yüklüyorlar, bir şeyler ayırt edebiliyorlar.
Evet.
Ama entelektüel olduğunu söylemekte çok şey yapıyoruz. Zorlanıyoruz. Yani kedilerin ya da hayvanların genel olarak düşünmediği genel olarak kabul ediliyor.
Bu, kendine zararlı olanı yani, biliyor yani. Bence
düşünüyor.
Şimdi şey olmuş be, en son hayvanların birkaç mesela maymunların toplama hiç olmasa çok ilk basit yalın basamakla birkaç sayıyı toplayabildikleri falan söylendi bir ara.
Öğretiliyor.
Ondan sonra onu psikologlar yalan günleri çürüttüler, yalanladılar. Çünkü dediler bu şartta koşullu tepki.
Evet, öğretiyorlar.
Yani bu düşünme, koşullu tepki düşünme içermiyor, onu biliyoruz. Değil mi?
Tabii.
O şeye gitmiyor, beyin süreçlerine gitmiyor. Yani o yüzden şey, yani hayvan öğrenmesi, o da koşullu tepki. Pavlov tarzında öğrenme, düşünme içermiyor.
Ezber.
O yüzden onları yaptıkları için düşündükleri sonucunu çıkar sevmiyoruz.
Ama düşünmedikleri sonucunu da çıkartabiliriz. Evet. Yani sonuçta hani zaman geçtikçe, bilim ilerledikçe bir şey daha ortaya konuyor. O yüzden hani düşünmezler demek bence acele karar vermek gibi oluyor.
Şöyle
ama
deniyor işte.
Ama bilim çok ilerledi bu zamana kadar böyle bir düşünceler
işte olsun. Sıçanların kahkahalarını yeni bulmuşuz.
Onlar şimdi yine psikolojinin sorularına girecek. Yani düşünseler de fark etmez. Şimdi orada şu olabilir. Bana şey doğru göründü. Yani düşünce us bir bütünse tek bir kavramı bütün dizgeyi gerektiriyorsa o zaman yani şuraya kadar düşünüp de ondan öteye düşünememe gibi bir şey olarsız oluyor.
Ama hani insanlar için de öyle olmuyor mu? Şimdi hani daha az düşünen, daha çok düşünen. Hiç şimdi bu az düşünene düşünemiyor bu hani homo sapiens değil diyemiyoruz.
Kültürel. Açıklayabiliyor musun? Yani o öteki az düşünen de eğitilmiş olsaydı düşünebilecekti.
Orada bir araçı faktörü nereye koymak gerekir? Yani bir ferdi fark olarak.
Bence aki faktörü yok.
O da şeye bağlı. Yaşantılara...
Dil yeterliliğiyle ilgili bir şey. Okumakla şunda bunlar ilgili bir şey.
Yani onları daha sonra bu konuyu öğrendiğimiz zaman daha iyi ölçebileceğiz. Evet. Yani IQ'nun temel... Evet.
Evet. Ve ne kadar zaman, çok kavram varsa, sözcük varsa dağarcığında o kadar da daha düşünmeye...
IQ'lar şeyde daha yüksek. Sosyal bilimlerde o eğitim yani görenler, fen bilimlerinin IQ'ları daha düşük.
Öyle mi?
Evet.
Zaten
evet, öyle.
Nasıl?
Yok, yok yani matematik çok usta, ama onun dışında ot. Yani ne?
Hızlı yok.
O şey, yani düşünme ustalığı, düşünme derinliği ya da düşünme kavrayış ayrı bir şey. O matematik, yani satrançta herkesi yenen birisi, onun çok, o muhtemelen çok güçlü bir bellekten ya da alışkanlıktan yararlanıyor. Yani tablo gibi bütün pozisyonlar onun beyninde zaten çizilmiş durumda. Yani o insanların orada... Orada bir tür yanılsama yaşıyoruz. Yani sanıyoruz ki o hemen, onlar hep o şey, önceden hazır şemalar üzerine gidiyorlar. Yani o 10 saniyede 10 kişinin hamlesini yapıyor. Bir, her saniyede bir kişiye. O ancak şeyden olabilir. Yani refleks.
Ne kadar çok oynarsa o kadar çok oynayabilir.
Tabii ezberliyor. Yani.
Evet.
Ezberliyor yani. O bizim karmaşık dediğimiz kombinasyonları defalarca yaşıyoruz. Ya onlar da Fisher falan mesela, ya tam akıllı insan şey diyemeyiz, onun başka yanları da var mutlaka. O sadece satranç bir insana asla şey yapmaz, akıllı ya da zeki yapmaz, o kendi alanında şey olur.
Ama bu arkadaşların hep IQ'ları yüksek çıkıyor.
Matematik zeka, matematik IQ.
Matematik
IQ.
IQ. Evet. Ama eğer IQ şeyse...
Ama çok dışsal bir tanımlama değil mi IQ? Yani bizim için önemli mi? Düşünce için önemli bir şey mi?
Hayır. IQ'yla ilgilenmiyoruz. Yani esas temel kavramsal yapıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü IQ tamamen kavramsal yapının işleyişi üzerine dayanıyor. Onun ölçümü. Evet. Sana bir önerme veriyor. O kavram bağlantılarından oluşuyor. Orada sen düzgün, yani doğru kutsal bağlantıyı kurarsan IQ'de puan kazanıyorsun.
Soyut düşünce de çok IQ'yla evet, bağlantılı değil değil mi?
Yani
soyut düşünebilme yeteneği, o belki biraz kısıtlı olabilir.
Şimdi soyut düşünme dediğimiz zaman ne anlayacağız? Soyutlamayı biliyoruz. Kavramları ayıklamak. Yani
olmayan şey, yani görmediği, algılamadığı, duyumsamadığı şeyi düşünebilme yeteneği.
Güzel. Evet.
Alırsak soyut düşünmeyi.
Varlığı düşünmek, o yüzden soyut düşünmeyi gerektiriyor. Evet. Yani başka hiçbir şey çok kolay bir yerde. Yani zorlu şeyden geliyor. İnsanların başka bir şey yapmaya devam etmelerinden geliyor.
Ön yargılar.
Evet, yani varlık deyince başka hiçbir şey düşünmeyin. Varlığı düşün. Öz deyince öz.
Varlıkla varoluş karışıyor.
Yani öz deyince bir şeyin içine...
Varlıkla varoluş eşitleniyor gündelik yaşam. Evet. Bizimle o nedenle
var. Varoluş, varlık pek çok şey eşitleniyor doğal deyince. Ama varoluş ve varlık arasında şu anda dikkat edeceğimiz şey şu olabilir. Varlık şeyi anlatmıyor. Hani bir ortaya çıkışı falan anlatmıyor. Varlık hep var olmayı anlatıyor. Öyle düşünürsek varoluş, existence denen şey, bu varlık kazanmayı anlatıyor. Yani varlık en soyut dedik, en alt, en temel, en ilkel kavram, en yalın. Ama varoluş çok yüksek bir kavram varlıkla karşılaştırma içinde ve varoluş, şimdi bunlara varlık da diyebiliriz, bunlara varoluş da diyebiliriz ve Dasein daha temelde duruyor. Belirli varlık o daha şey. Hayır bir kavram.
Belirli varlık varmış
değil mi? Şeyimiz zamanımız doluyor.
Ne? Saatte belirli varlık varmıştı.
Belirli varlık, varlığın belirliliğe geçmesi. Yani şöyle diyelim, belirli varlık varlığa çok yakın. Ama varoluş fenomeni yok. Varoluş öz alanından düşüyor.
Varoluş da şeyin ortasında mı? Varlık zamanının
ortasında mı? Evet. Ortada. Yani göreceksin şimdi oluştan belirli varlığa geçeceğiz. Oluş peki o zaman biraz son olarak şey, bir kategori.
Çok iyiydi ya
hocam. Değil mi? Uykunuz gelinceye kadar. Gelinceye kadar. Şimdi şöyle bir şey düşüneceğiz. Bir kavram için soyutlama yapacağız. Yani ilk bu kavramı analitik yapmak demek ya da anlat düzeyine getirmek demek. Kavram yalnızca kendisi. Ve bütün kavramlar için bunu yapabiliriz. O zaman kavramı dolaysızlığı içinde alıyoruz diyeceğiz. Yani ilişkisiz bir şeyden türememiş olarak. Dolaysız olması varlığını kendinde bulması demek. Başka bir şeyden türerse dolaylı olacak. Ve ama aynı zamanda bütün kavramlar belirlilik taşıdıkları için şey hatırlıyor muyuz? Belirlilik ve olumsuzlama ilişkisi. O şey.
Her olumsuzlama belirlilik.
Evet. Omnis determinatio est negatio. Evet. Tüm yani bu şey.
Belirleme olumsuzlama.
Olumsuzlama. Evet. Ondan çok yararlanacağız. Onu lütfen yani her kavram ilkin yalındır. Yani onu düşünmek için onu genişletmeye, başka şeylerle bağlamaya falan gerek yok. Biçim. Biçim deyince biçimi düşüneceğiz. Şunun ya da bunun biçimini değil. Varlık deyince varlığı düşüneceğiz. Şunun ya da bunun varlığını değil. Töz dediğimiz zaman ya da nitelik dediğimiz zaman, nicelik dediğimiz zaman, nicelik dediğimiz zaman asla belli bir sayıyı düşünmeyeceğiz. Genel olarak niceliği düşüneceğiz. Çünkü tüm sayılar nicelik. Yani şu sayı nicelik dediğimiz zaman onu bozmuş olacağız. Arı niceliği düşüneceğiz. Arı niteliği, arı varlığı, arı özü ve o zaman onlar diyalektiğe açık olduklarını gösterecekler ve o da o belirlenimden geliyor. Onların belirli olmalarından geliyor. Tüm belirleme olumsuzlamadır. Bunu son olarak bunu şey yapabilir misiniz? Daha önce konuştuklarımızdan aklınızda kalanları söyleyebilir misiniz? Tüm belirleme olumsuzlamadır. Ne anladınız?
Belirlediğinizde diğerlerinden
dinliyoruz.
Bir daha. Dolayısıyla diğerlerini olumsuzluyoruz.
Kendileri çevirsene şeyi.
Bu kalem yeşildir dediğinde kırmızı olmamayı olumsuzluyorum. Ya da mavi olmamayı.
Olmayı olumsuzluyorum.
Dolayısıyla.
Bir olumsuzlama var. Evet. Yani belirlediğim zaman mutlaka bir sınır getiriyorum, bir olumsuzlama getiriyorum. Sınır, olumsuzlama demek sınır. Daha ötesi yok. Sınır ne demek? Buraya kadar ama ötesi yasak.
Her tercih bir terk ediştir denir ya.
Tanımlayıp sınırı
yeşil olarak tercih ettiğin zaman diğer bütün renkleri terk ediştir.
Tamam. Ama o güzel aynı şey yani.
Bunu ilişkiler için
ne? Sinsel
sinirken. Sinsel realiteye uydu senin tek.
Güzel mi?
Daha sonra içeriz.
Ay evet çok güzel.
Evet o zaman şimdi eğer yalın dediğimiz kavramlar iyi konsantre olun. Varlık, nitelik, öz, biçim ne olursa olsun eğer bunlar belirliyseler o zaman olumsuzlama kapsıyorlar. Dolayısıyla dolaylılar. Yani bir şey niye kırmızı? Sarı olmadığı için, mavi olmadığı için vesaire olmadığı için. Bir olumsuzlama kapsıyor. Ve o olumsuzlama onunla zorunlu bir ilişki. Yani o her şeyi kendinden dışlama yoluyla dolaylı ve dolaysızlığı aslında geçerli değil. Yalın da değil. Hem kendisi hem başka her şeyin negatif biçimi. Yani sarı demek, sarı artı sarı olmayan her şey. Bir olumsuzlama var mı? Burada var mı? Yani bir mantık, mantık dediğimiz şey bu. Şimdi herhangi birimizin mantığı o olumsuzlamayı silebilir mi belirlemeden?
Silemez.
Sadece kavramı kendini
düşündüğümüzde
sadece kendini düşündüğümüzde kavramın belirleme ve olumsuzlama hiçbir şey yok.
O zaman
sadece
soyutlama. O soyutlama. Güzel. Onu yapabiliyoruz. Ama o aslında şey yanlış bir şey. Yani geçersiz. Yapamayız demedik mi şimdi? Sarıyı düşündüğün zaman ya da varlığı düşündüğün zaman o onlar olmayan her şeyi dışlamıyor musun? Gerçekte.
Evet.
Dolaysız neydi? İlişkisizdi değil mi? Onu düşünebiliyoruz. Ben varlığı düşünebilirim. Başka hiçbir şey düşünmeden. Yani yalnızca varlık var diyebilirim. Parmenides'in yaptığı gibi. Her şeyi soyutlayabilirim ondan ve o gerçek diyebilirim. Başka her şey gerçek değil. Soyutlama önemli. Belirleme soyutlamayı bozuyor.
Karışmıyor, anlıyoruz.
Siz de zorla karıştırmak istiyorsunuz. Tam anlıyorum.
Şimdi ben şöyle anlıyorum.
Söyle.
Dolaysız ve yalın olarak düşündüğümüz bir kavramı olumsuzladığımız zaman belirleme yapmış oluyoruz ve dolayısıyla bir dolaylılık yaratmış
orada
oluyoruz.
Orada sırayı değiştirsem, belirlediğimiz zaman olumsuzlama.
Tamam, belirlediğimiz zaman olumsuzlama yüklüyoruz.
Mavi dediğimiz zaman
dolaylı hepsini yapmış oluyoruz.
Peki, evet. Peki, şimdi Meral'in söylediği şey şuydu. O zaman dolaysızı düşünüyorsak ve aynı zamanda da düşünemiyorsak, yani ilişkili olarak düşünmek zorundaysak, o zaman burada bir çelişki var değil mi? İşte o çelişki istediğimiz bir şey. Olması gereken bir şey.
Normal sağlıklı durum. Dolaysızın
kendisi bir soyutlama. Yani orada karışıklık evet, doğru. Tamam. Hiç karışıklık yok dersen
yok.
Belki de doğru olmayacak. Yani dedi bir karışıklık. Dolaysız
kendisi.
Evet,
karışıklığa ihtiyacı
var. Karışık da yani işte o karışıklığın içinde onu tam
orada bir kısır döngü var.
Anlarken o zaman hiç anlamayacağız.
Hayır, anlayacağız yani mutlaka ama nerede karıştığımızı bilirsek, görürsek.
Kısır döngü mi karışık diye.
Ne?
Kısır döngü.
Nasıl? Olabilir.
Gene çemberi.
Evet. Evet, dolaysız var. Aslında dolaysız değil, dolaylı. Bu mu çember?
Yok, kendi karşılıklığıyla bütünleşip de yeni kavram kendine dönüyor gibi. Ancak kelimelerle bir
etmektir. Karşılıklığıyla bütünleştiği zaman, yani bir kavram kendi karşılığıyla bütünleştiği zaman kendine dönüyor ama kendisinin gerçeğine dönüyor. Kendisinin evet. Gerçeği, bir kavramın ilkin soyut biçimini alıyoruz. Onun olumsuzlama içerdiğini görüyoruz.
Evet.
Ve o zaman önümüze üçüncü bir basamak çıkıyor hemen. Şimdi bu yöntemin ilerlemesiyle de ilgili olan bir şey. Çünkü şu anda sadece mantıksal bağlantıyı gör. Ne oldu?
Sabırsızlıkla üçüncü aşamaya
geldik. Üçüncü aşama şu. İlk aşama olumluydu. Hiç olumsuz yok değil mi? Ama olumlunun aslında olumsuzla bağlantılı olduğunu gördük. Eğer düşüncemiz bizi buraya kadar getirdiyse bundan sonra ne olacak diye düşündüğümüz zaman şeyi buluyoruz. Üçüncü basamak tam olarak düşüncemizin önünde yatıyor.
Ne?
Pazartesi mi kalsın şimdi çocuğum?
Evet, bir kere de üçüncü
girişelim bence.
Tabii. Bir deneyelim o zaman.
Sindirmemiz haftaya kadar.
Belirledik.
Bir daha söylüyoruz.
Önce, belirlediğiniz zaman bir olumsuzlama
içeride. Bir olumlama, olumlama var. Hiç evet. Olumsuzlama yok. Evet, çünkü yani. Olumsuzlama ilişki içerecek, evet. Ayrım içerecek falan. Ama biz yalnızca tek bir şeyi aldık, soyut olarak aldık. Varlığı, nitelik, şunu ya da bunu ama genel evet. Olarak...
Onu belirledik.
Bir belirlenimsiz olarak aldık.
İlk başta.
İlk başta. Ama sonradan bir de gördük ki belirlenim sizin kendisi belirlenimin ta kendisi.
Ve olumsuz zaman.
Onu gördük mü?
Soyut, yalın ve dolaysızken birden bakıyoruz ki aslında, belirleme yaptığımızda olumsuzluyoruz ve...
Hayır, dur. O dolaysız, soyut, yalın, belirlenimsiz dediğimizin kendisi tam olarak belirli olan şey. Belirlenimsizliğinin kendisi bir belirlenim.
Çünkü başka şeyleri dışlıyor.
Evet.
Evet. Evet. Ama belirlenimsizlik. Şimdi dolaysızlıkta nasıl dolaylılık var değilse, belirlenimsizlikte de belirlilik var. Çünkü belirlenimsizlik
bir tür belirlenim.
Belirlenim bir tür.
O da bir nitelik kazandırıyor.
Negatif bir belirlenim, evet. Burada bunlar sözcük oyunları, düşünce oyunları falan değiller. Diyalektik öyle görünüyor. Kafa karıştırıcı ve biraz baş döndürücü bir şey. Ama dikkat ederseniz bir türlü şeyi söyleyemiyorsunuz. Dolaysızdır, belirlenimsizdir. Dolaysızın dolaylı olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü zaten onda diyorduk negatif görünüyor. Yani o sız, olumsuz ama takısı onu dolaylı olarak gösteriyor. Yani dolaysızı dolaylılığı dışlayarak elde ediyoruz. Ama dolaysız yine öyle bir şey var ve dolaysız düşünürken normal olarak rahatça onu yalın kendisi olumlu olarak düşünür. Olumlu da şey yok ilkin. Olumsuz yok. Yani bir şeyi kendi başına düşündüğümüz zaman, tüm ilişkilerden soyutladığımız zaman bütün olumsuzlamadan da soyutlamış oluyoruz. Öyle
yani olumsuzlama sınırlamaysa olumlama ne?
Sınırsız olma.
Öyle mi?
Örneğin Tanrı eğer gerçek sırf varlıksa hiçbir yerde sınırla karşılaşmaması gerekir.
Sırf varlık sınırsız o zaman.
Peki üçüncü değil, üçüncü aşamaya geçmemiz.
Üçüncü aşamaya, şimdi olumluyla başladık.
Evet.
Olumluyla sınır yoktu.
Evet.
O sınırsızlığın kendisinin aslında bir sınır olduğunu görüyoruz. Çünkü başka her şey dışlanıyor ondan. Yani en yalın olarak onu düşünebilir. Sınırsız dediğimiz şey başka her şeyi dışladığı için. Sadece kendi olduğu için.
Evet.
Çünkü eğer sınırsızdan başka bir şey olsa onun şey olacak, sınırlayacak.
Belirlediğimiz
zaman. Parmenides'in varlığı böyle. Yani onun varlığı yalnız yok, varlık vardır diyor. Başka hiçbir şey yoktur, yokluk yoktur diyor. Yani gerçek olmayı yalnız o varlığa ait görüyor ve dolayısıyla o Spinoza'nın tözü, etikayı o da şey, yani felsefe tarihi, mantık bilimi için özsel şeyler, Kant ve Spinoza. Yani Platon ve Aristoteles bile daha arkadan geliyorlar. Spinoza'nın tözü de şey, arı olumlu. Hiçbir olumsuzlama içeren. Çünkü Tanrı olarak görüyor Spinoza aynı zamanda. Ve Tanrı'nın herhangi bir şekilde sınırlanması olabilecek bir şey değil.
Diyalektik düşünmüyor onlar dolayısıyla.
Doğru. Yani doğru. Diyalektik değil. Yani orada diyalektiğin bilinci yok. Belli anlamda şeyler var. Diyalektik uygulamalar var ya da görüyoruz. Yani kendinin nedeni diyor mesela. Ona onu kendinin nedeni anlatma şey değil. Normal bilincin kullanabileceği bir anlatım değil. Kolay kolay. Kendinin nedeni olmak. Kazısı değil. Şimdi şeyi anladık ama. Olumlunun olumsuzla bağıntısını.
Evet.
Olumlu kendinde olumsuzdur diyebiliriz.
Evet.
Şu an ikinci terime geçtik.
Evet.
Yani bu başlangıç problemiyle de ilgili. Burada şimdi daha rahat anlarsınız bu problemi.
Okur.
Çözünce evet. Başlangıç yani bilim neyle başlamalıdır diyor Hegel. Onu mutlaka okuyun yani. İnternetten de indirebilirsiniz. O var çünkü o bölüm. Şimdi Hegel'in yönteminde de şey ilk moment anlak kapısı. Anlak momenti ya da analitik moment dediğimiz şey. Yani ilk terim yalnızca kendisi olarak alınan olumlu bir şey. Bir olumlu bir terim. Belirini demiyorum çünkü hemen şey yapacağız, negatife geçeceğiz ama ilk terim olumlu. Olumlu, kendinde olumsuz olduğunu görmek diyalektik moment. Analitik momentten diyalektik momente geçiş. Olumlunun kendinde karşıtı olduğunu görmeye dayanıyor ve gördük biz. Yani olumlu, zorunlu olarak olumsuzu kendiyle bağıntılı olarak götürmek durumunda. Bu şey, Hegel'in olumsuz us ya da diyalektik dediği düşünce devrimi ya da kavram devrimi ve üçüncüsü ne olacak diye düşünüyoruz.
Düşünmeden
bir şey
söyleyebilir miyim?
Keşke
sorsaydım. Tabii söyleyeyim. Anlar kapısı dediniz ya. Diyalektiği
evet,
ne diyeceğiz? Anlak ve anlık
negatif us. Negatif us diyor Hegel. Diyalektik için olumsuz us terimini kullanıyor.
Ama o hangi şeye geliyor? Anlığa mı? Hangisine
negatif Tarnut. Tarnut. Us.
Tarnut'a giriyor.
Anlak değil. Anlak anlama yetisi ve us ve anlak arasında ayrım vardı. Onları konuşmuştuk. O yüzden şey yapıyorum. Rica ediyorum o şeyleri. Sen önceki kayıtları dinleyin. Yani gerekirse o şeye MP3 olarak ya arabada dinleyin ya da herhangi bir şekilde. Çünkü oralarda şey var. Onları dinlediğiniz zaman şeyi göreceksiniz. Daha anlaşılır olduğunu göreceksiniz.
Üçü ne dedik?
Üçü de beraber.
To be continued.
Yalan.
Ne?
Varlık yokluk oluş. Üçüncü basamak oluş.
Evet.
Aa.
Ama nereden geldi?
Ama nasıl vardı oluşa?
O yazıyor şeyde kitapta. Şimdi üçüncü basamağı mantıksal olarak nasıl geçiyoruz? Birincisine kendi mantığımızla gir. Dikkat ederseniz olumlunun kendinde olumsuz olduğunu gördük. Evet. Yani bunu bir süre belki ilk anda bulanık tam netleşmeyecek bir süre belki. Ama bunun kaçınılmaz olduğunu, zorunlu olduğunu, başka türlü olamayacağını düşüneceğiz. Bu logos, mantık dediğimiz şeyin kendisi bu. En son, bunun daha açıklaması yok. Yani olumlu dediğimiz şey kendinden...
Gündüzün geceyi kapsaması gibi gerçekten.
Tabii. Geceyi tek başına düşünebiliriz. O zaman analitik düşünmüş oluyoruz. Yani geceden söylediklerle gündüzü falan karşı terimleri birbirinden ayırabiliriz. Kuzey kutbuna güney olmadan düşünebiliriz. Düşünmek olmadan anlak onu yapıyor. Hegel buna perstant diyor, anlak diyor. İngilizce understanding olarak çeviriyorlar.
Anlak, understanding
zeka, anlama yetisi. Yani Us daha farklı bir şey. Us'un kavramını onu da zaman içinde oluşturacağız. Her şeyden önce us şey mantık biliminin teması, konusu yani. Bu burada şu anda yaptığımız şey us'un çözümlemesi. Ve
sizde olumsuzlamadan sonra oluş kelimesiyle mi üçüncü kademi yani?
Hayır. O kadar ipucu verebilirim.
Hayır, neyse açın konuyu biz anlamasak bile yani indeksini yani, almış olalım.
Şöyle diyor Herakleitos, her şey akıştadır diyor.
Değişimde.
Evet, her şey değişiyor, her şey akıyor, her şey oluş sürecindedir diyor. Ve varlık ve yokluk birdir diyor. Bu birlik oluştur diyor. Bunu Parmenides söylüyor. Hegel'de olduğu gibi kabul ediyor bunu. Çünkü mantıksal olarak doğru. Bunu anlayabiliriz. Oluş sürecinde olan bir şey var mı?
Potansiyel olarak
oluş sürecinde olan bir şey. Ama henüz ortada yok.
Oluş süreci.
İşte hem var hem yok.
Öyle gibi miyiz? Jenny gibi.
Evet.
Çok var yani.
Oluş sürecinde olan daha doğrusu bir örnek vermeden düşünebilirsek. Oluşta olmak demek, var olmak demek değil. Varlık oluşta olmayı anlatmıyor. Oluş.
Oluş devam edermiş.
Oluş olmamış bir şeyin olmasından, varlık taşımayan bir şeyin olması olabilir. Yani oluşta yokluktan varlığa doğru bir gidiş var. Şimdi bu kalem, bu kalem ne zaman yapıldı? 2007 yılında yapıldı diyelim. 2007 yılında yapıldı. Bir Çin kurankası vesaire. 2006'da yoktu. Ama bunun atomları başka bir türlü var. Yani şurada ya da burada petrol. Yer altında belki de. Ama bu yokluktan varlığa geçti. Mantıksal olarak düşünün. Bu şey değil. Fizik yasasının çiğnenmesi değil. Yokluktan varlığa geçiş. Yani dünya 6 milyar yıl önce yoktu. Ve 5 milyar yıl önce varlık kazandı ve bildiğimiz biçimiyle üzerinde son o mavi gezegen için oluş süreci 4 milyar yıl sürdü ya da 4.5 milyar yıl sürdü. O süreç içinde oluş ve oluşta olan bir şey varlığından söz edemeyiz. Evet. İnsanın oluş süreci olarak
şu anki durum bile herhangi bir şeyin oluşuna doğru olan akış da olabilir.
Tabii, şu an her şey oluşuyor.
O zaman hiçbir şeye yok, var diyemeyiz.
O zaman.
Evet, oluşan bir şey mutlaka var ki oluşuyor.
Yani biz bu cümleyi kurduğumuz zaman oluştaki bir şey yoktur henüz.
Evet.
Bunu kabul ettiğimiz zaman o zaman hiçbir şeyi var kabul edemeyiz.
Evet, ama aynı zamanda da var kabul etmemek durumundayız. Çünkü oluşta olduğu için var değil.
O zaman tekrar başa dönelim.
İkisi birden. Yani hem var hem yok. Burada zor olan şey çelişkiyi doğrulamak. Karşıtların birliğini
sağlar bu.
Çünkü oluşun anlamı o. Oluşta iki karşıt terim birlikte var. Hem varlık hem yokluk.
Dengeye geliyordu.
Yani.
Eğer yokluk aşılıp varlık durumuna geçirirsek ki oluşun bir şey çıkardığını biliyoruz. O daha zayin oluyor. Belirli varlık. Orada yokluk durumu ortadan kaldırılmış oluyor. Ama karşıda varlık olan karşıda olan varlık yokluk ortadan kalkarsa o da ortadan kalkmış varlık olacak. Onların analizini yapacağız daha fazla daha öte. Yani, ama şu an oluşta çelişkinin bulunduğunu, karşıt terimlerin bir arada olduklarını düşünebiliyoruz. Yani oluşta olan bir şey için var olduğunu ya da yok olduğunu söyleyemeyiz doğrudan bir çırpıda. Yalnızca yoktur ya da yalnızca var. İkisini birden söyleyebiliriz. Ve çelişki nokta için aynı şey. Noktanın boyutsuzluğundan ötürü onun varlığını söyleyemeyiz. Uzayda boyutsuz bir şey olabilir mi? Geometrik bile olsa uzayda boyutsuz bir şey. Yani sıfır boyutlu bir şey, boyut olmayan. Ama nokta öyle. Nokta da çelişki. Ne?
Nokta tam varlık. Örneği olarak verebiliriz.
Ama uzaysal varlık diyebilirsin noktaya. An dediğimiz, kıpı dediğimiz zaman momenti ise o da zamansal varlık. Ve zamandaki varlık şuydu. Varken olmamak. Eğer Şimdi yalnızca var olsaydı, aynı zamanda da yok olmasaydı,
şimdi olmazdı.
O zaman donup kalır her şey. Yani şu anda şimdi yokluk momentini dışlayıp yalnızca varlık taşıyacak olursa
oluş olmaz.
Şimdi de yani zamansal atom ya da zamansal nokta dediğimiz şimdi o sonsuz küçük zaman ama yine de var olan zaman o da şey oluş ve bir çelişki. O çelişki onu akışta tutar şey. Yani aslında zaman deyince sakın şey düşünmeyin çizgi. 0, 1, 1. yıl, 2. yıl, 3. yıl ya da 1. saniye. O şey, bir anlak için zaman diyebiliriz ona ya da tasarımsal zaman. Zaman dediğimiz şey
şu an.
Ve şu an varken yeten. Evet. Çünkü burada boyut 0'a geldiği zaman, an dediğimiz zaman onun bir süre olmadığını anlatıyoruz. Süre ne kadar kısa olursa olsun şey, belli bir uzunluk. Şey değil, an değil. Süre ve an kavramlarını ayırt edebiliyoruz. Yani atom dediğimiz zaman daha da bölünemeyeni anlıyor Yunanlı. O şey değil.
Anda zamanın bölünemeyen en küçük parçası.
Evet, daha ötesi olmayan. Ama aynı zamanda da nokta gibi, aynı zamanda da şey yapan, yani var olan bir şey. O zaman şimdinin doğası bu mantıksal olarak görünen bir şey. Bunu saatlerle falan göremeyiz. Şimdinin doğası ya da gerçeği varken
yok olmak.
Varlığın ve yokluğun birliği olmak. Ve o şekilde gelecek olmak. Ve varken yok olmak demek aynı zamanda geçmiş olmak demek. Yani zaman da şimdi öyle bir moment ki, öyle bir kavram ki şimdi dediğimiz şey, geçmişi ve geleceği ikisini birden kapsıyor. Yani yokluğu ve varlığı yokluğa geçmiş ve geleceği birlikte kapsıyor. O yüzden değişim var. Her şey oluşta.
Her şey şimdi.
Noktanın
her zaman şimdi var.
Karşılığı an o zaman. Değil mi?
Öyle görünüyor. Yani eğer an süre değilse o zaman sonsuz kısa olması gerekiyor. Sonsuz küçük. O da nokta gibi bir şey. Bunlar şey, kavramsal düşüncenin anlayabileceği, bunlar fiziksel şeyler değiller. Ama yine de zaman fiziksel. Zamanın sadece düşündüğümüzde olduğunu söylemiyoruz. Nesnel realitesi var zaman. Ve o şey, yani sürekli bir devrim durumu, sürekli bir akış. O zaman üçüncü momentin ne olacak? Tamam bunlar şey. Ama mantıksal olarak nasıl bölüceğimizi çözmedik.
Hayır.
Değil mi? O haftaya.
Merakla bekliyoruz.
Tamam.
Şimdi o bölümü okuyabiliriz rahatlıkla.
Soruya kadar da gelmemiz gerekiyor.
O lakı versin.
Anlat, anlat. Çay paralarını verin.